Ayrım 39.
Sayfa 732. Siz yine de elinizi uzatın hanımefendi. Benim nefsime hakimiyetim ve ahlaklılığımdan, bu muhterem başörtülerinin güvencesinden daha sağlam güvence olamaz. Bunları söyledikten sonra sağ elini öpüp Nedime'nin sağ elini tuttu. O da aynı törenle elini verdi. Dipnot: önce kendi elini öpüp karşısındakine uzatmak adetti. Seyit Hamit burada bir parantez açar ve Muhammed adına yemin ederek ikisinin bu şekilde el ele tutuşmuş kapıdan yatağa gidişlerini görebilmek için iki harmanisinden iyisini vermeye razı olacağını söyler. Nihayet Don Quixote yatağına girdi. Doña Rodriguez de yataktan biraz uzakta bir iskemleye oturdu. Ne gözlüğünü çıkardı ne de başörtüsünü. Don Quixote büzüşüp her tarafını örttü. Bir tek yüzünü açıkta bıraktı. İkisi de sakinleştikten sonra sessizliği ilk bozan Don Quixote oldu ve dedi ki: Señora Doña Rodriguez, Zat-ı Âliniz artık baklayı ağzınızdan çıkarıp dertli yüreğinizde, kederli gönlünüzde ne varsa ortaya dökebilirsiniz. Ben ahlaklı bir kulakla dinleyeceğim, merhametli yardımlarımla karşılık vereceğim. Ben de öyle düşünüyorum dedi Nedime. Zat-ı Âlinizin kibar ve iyiliksever şahsından da böyle Hristiyanca bir cevap beklenirdi. Señor Don Quixote, Zat-ı Âliniz her ne kadar beni şu iskemlede, Aragon krallığının ortasında mahvolmuş, çökmüş bir Nedime kılığıyla oturmuş görüyorsanız da, ben Asturias'ın batısında doğdum. Hem de o eyaletin en iyi aileleriyle akrabalık bağları olan bir sülaleden geliyorum. Ne var ki karabahtım ve vakitsiz yoksul düşen ailemin ihmali yüzünden apar topar saraya Madrid'e götürüldüm. Orada ailem daha büyük felaketleri önlemek için beni soylu bir hanımefendinin özel hizmetine Nedime olarak yerleştirdi. Zat-ı Âlinize şunu söylemek isterim ki ajurlu nakış ve çarşaf nakışında hayatta kimse beni geçememiştir. Annemle babam beni hanımın hizmetinde bırakıp memlekete döndüler. Birkaç yıl sonra da cennete gitmiş olmalılar çünkü fazlasıyla iyi ve katolik kimselerdi. Ben yetim ve bu tür hizmetkarlara sarayda verilen sefil ücretle tek tük lütuflara bağlı kaldım. Bu sırada ben böyle bir şeye fırsat yaratmadığım halde hizmet ettiğim evin silahtarlarından biri bana aşık oldu. Yaşını başını almış, sakallı, saygıdeğer bir adamdı. Hepsinden önemlisi de kral kadar soyluydu çünkü Burgosluydu. Aramızdaki aşkı fazla gizlemediğimiz için hanımımız öğrendi ve tartışmaları önlemek için bizi Kutsal Katolik Kilisesi'nin izniyle evlendirdi. Bu evlilikten doğan kız evlat benim var olan azıcık saadetimi söndürdü. Doğumda bir terslik olduğundan değil, zamanında normal doğum yaptım. Ama kısa bir süre sonra kocam geçirdiği bir üzüntü yüzünden öldü. Şimdi anlatacak vaktim olsa eminim Zat-ı Âliniz çok şaşırırdınız. Bunun üzerine usulca ağlamaya başlayıp dedi ki: Affedin beni Señor Don Quixote, elimde değil. Talihsiz kocamı hatırladığımda gözyaşlarımı tutamıyorum. Yüce Tanrım hanımefendiyi kömür gibi simsiyah, iri bir katırın terkisinde öyle bir ihtişamla götürüşü vardı ki, o zamanlar şimdiki gibi kupa araba, hanım eğri kullanılmazdı. Hanımlar silahtarlarının terkisinde giderdi. En azından sevgili kocamın terbiyesini, asaletini gösteren şu olayı anlatmadan edemeyeceğim. Madrid'deki Santiago sokağının biraz dar girişine doğru, önünde iki kollukla yüksek meclis üyesi bir hakim ilerlemekteymiş. Benim silahtar kocam onu görür görmez katırın dizginlerine asılmış, dönüp refakat etmek istemiş. Dipnot: İtibar ve nüfus sahibi kişilere evlerine veya gittikleri yere kadar refakat etmek adetti. Katırın terkisinde oturan hanımım alçak sesle kendisine, "Ne yapıyorsunuz sersem, benim burada olduğumu görmüyor musunuz?" diyormuş. Hakim terbiye icabı atının dizginlerini çekmiş ve "Siz yolunuza devam edin beyefendi" demiş. "Asıl benim Senyora Doña Casilda'ya refakat etmem gerekiyor. Hanımımın adı Doña Casilda'ydı. Kocam hala kasketi elinde, hakime refakat etmek için üsteliyormuş. Hanımım bunu görünce çok sinirlenip iri bir iğneyi, hatta zannediyorum çuvaldızı kılıfından çıkarmış ve beline batırmış. Kocam haykırmış, vücudu iki büklüm olmuş. Hanımım da yere düşmüş. İki seyis derhal kaldırmak üzere koşmuşlar. Hakimle kolluklar da yetişmişler. Guadalajara kapısında ne kadar işsiz güçsüz varsa birbirine girmiş. Hanımım eve yaya dönmüş, kocam da bağırsaklarının boydan boya deşildiğini söyleyerek bir berber dükkanına sığınmış. Kocamın kibarlığı şehirde o kadar yayıldı ki sokakta çocuklar peşine takılıyordu. Hanımım da hem bu yüzden hem de uzağa pek göremediğinden kocamı işten çıkardı. Ben bunun üzüntüsüne dayanamayıp öldüğünden eminim. Ben dul ve kimsesiz bir de kucağımda kızımla kaldım. Kızımın güzelliği gün geçtikçe deniz köpüğü gibi çoğalıyordu. Nihayet efendim dükle yeni evlenmiş olan hanımım düşes, ben nakışlarımla ün yaptığım için beni, üstelik kızımla birlikte bu Aragon krallığına yanında getirmek istedi. Burada gel zaman git zaman kızım büyüdü, büyüdükçe daha alımlı oldu. Kendisi bülbül gibi şarkı söyler, bir hayal gibi dans eder, kendinden geçerek raks eder, bir öğretmen gibi okur, yazar, cimri denecek kadar tutumludur. Temizliği hakkında ne desem az, akarsu ondan daha temiz değildir. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam aşağı yukarı 16 yıl, 5 ay, 3 günlük. Uzatmayayım, benim bu kızıma, efendim dükün buradan pek uzak olmayan bir köyünden çok zengin bir çiftçinin oğlu aşık oldu. Nasıl olduğunu ben anlayamadan ikisi birleşmişler, delikanlı kızımla evleneceğine söz verip kızı aldatmış, şimdi sözünü tutmuyor. Efendim düke bir değil birçok kere şikayet ettiğim, delikanlıya kızımla evlenmesini emretsin diye ricalarda bulunduğum halde kulak asmıyor, bir kulağından girip öbüründen çıkıyor. Delikanlının babası çok zengin olduğu ve düke borç para verdiği, zaman zaman geciken borçlarına kefalet ettiği için onu herhangi bir şekilde rahatsız etmek, canını sıkmak istemiyor. İşte efendim, zat-ı âlinizden istediğim, bu haksızlığı ister ricayla, ister silahla düzeltmeyi üstlenmeniz. Herkesin dediğine göre, zat-ı âliniz bu dünyaya, haksızlıkları düzeltmeye, zavallıları kurtarmaya gelmişsiniz. Kızımın yetim olduğunu, zarafetini, gençliğini, size saydığım bütün meziyetlerini göz önüne alın. Tanrı hakkı için, elimi vicdanıma koyarak söylüyorum, hanımımın bütün genç nedimelerinden bir tanesi bile onun ayağına pabuç olamaz. Aralarında Altisidora adında en alımlı, en işveli diye bilinen bir tanesi var ki, kızımla kıyaslanınca iki fersah geride kalır. Zat-ı âlinize şunu söylemek isterim ki efendim, her parlayan altın değildir. Bu Altisidora da güzellikten çok kasıntı, ahlaktan çok serbestiyet vardır. Ayrıca pek sağlıklı da değildir. Nefesinde bir yorgunluk vardır. Yanında bir dakika durulmaz. Hatta efendim düşes de, ben susayım, yerin kulağı vardır derler. Efendimiz düşesin nesi var diye sordu Don Quixote. Señora Doña Rodríguez, benim başım için söyleyin. Bu antın üzerine dedi Nedime, bana sorulan şeye tam bir doğrulukla cevap vermek zorundayım. Señor Don Quixote, efendim düşesin güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Temizlenmiş, parlatılmış bir kılıcın yüzüne benzeyen tenini, birinde güneş, birinde ay bulunan pembe beyaz yanaklarını, yürürken ne kadar emin adımlarla, neredeyse küçümserce yere bastığını, adeta geçtiği yere sağlık saçtığını görüyorsunuz değil mi? Şunu bilmeniz gerekiyor ki Sayın Şövalye, efendim düşes bütün bunları önce Tanrı'ya, sonra da iki bacağındaki o iki çeşmelere borçlu. Dipnot: vücutta açılan irinli yaralardan bütün kötü vücut sıvılarının akıp gittiğine inanılır. Bazen mahsus yara açılırdı. Hekimlerin dediğine göre içini dolduran bütün kötü sular oradan akıp gidiyormuş. Yüce Meryem dedi Don Quixote, Efendim düşesin böyle olukları olması mümkün mü? Çıplak ayaklı keşişler söylese inanmazdım. Ama Senyora Doña Rodriguez söylediğine göre öyledir mutlaka. Fakat herhalde o çeşmelerden irin değil sıvı amber akıyordur. Gerçekten de çeşme açtırmanın sağlık açısından önemli olduğuna şimdi inanıyorum. Don Quixote sözünü yeni bitirmişti ki odanın kapısı yumruklanarak açıldı. Patırtıdan korkan Doña Rodriguez elindeki mumu düşürünce oda zindana döndü. Sonra zavallı Nedim'e iki elin boğazına sımsıkı yapıştığını hissetti, nefes alamıyordu. Başka birisi de bu arada tek kelime konuşmadan çarçabuk eteklerini kaldırdı ve galiba bir terlikle bacaklarına vurmaya koyuldu. Nedime'nin hali yürekler acısıydı. Don Quixote de kendisine acımakla birlikte yatağından kımıldamıyor, olan biteni anlayamıyor, hiç ses çıkarmadan duruyor, hatta dayak sırası kendisine gelir diye korkuyordu. Korkusu boşa çıkmadı. İki sessiz cellat korkusundan susan yaşlı Nedime'yi iyice patakladıktan sonra onu bırakıp Don Quixote'ye geçtiler. Üstündeki çarşafları, örtüleri açıp çimdiklemeye koyuldular. O kadar acıtıyorlardı ki kendisini yumruklarıyla savunmak zorunda kaldı. Bütün bunlar olağanüstü bir sessizlik içinde olup bitmekteydi. Savaş yaklaşık yarım saat sürdü. Sonra hayaletler çıkıp gitti. Doña Rodriguez eteklerini topladı ve başına gelen felakete inleyerek Don Quixote'ye tek kelime söylemeden kapıdan dışarı çıktı. Don Quixote acılar içinde her tarafı çimdiklenmiş, kafası karışmış, düşüncelere dalmış halde tek başına kaldı. Onu orada kendisini bu hale hangi sapkın büyücünün getirdiği merakı içinde bırakalım. Bunu zamanı gelince anlatacağız. Şu anda Sancho Panza bizi çağırmakta, hikayenin akışı böyle gerektiriyor. 49. Bölüm. Ceziresini teftiş ederken Sancho Panza'nın başına gelenlere dair. Büyük valiyi, tasvirci ve uyanık çiftçiye öfkelenmiş, sinirlenmiş halde bırakmıştık. Çiftçi kahyanın talimatıyla, o da dükten aldığı emirlere uygun şekilde oynamışlardı bu oyunu Sancho'ya. Ama Sancho, aptal, köylü ve kaba olduğu halde kimseye pabuç bırakmıyordu. Yanındakilere ve dükten gelen gizli mektup okunup bittikten sonra tekrar salona girmiş olan Doktor Pedro Recio'ya dedi ki: "Şimdi iyice anladım ki yargıçlarla valilerin, iş görüşmesine gelenlerin münasebetsizliklerine sinirlenmemek için gerçekten tunçtan olmaları gerekiyormuş. Her saat, her an, ne olursa olsun sırf onları dinleyip, sırf onların işleriyle ilgilenmek gerekiyor. Zavallı yargıç, mümkün olmadığı için ya da o saat onları dinlemeye ayrılmadığı için kendilerini dinlemez, ilgilenmezse de hemen lanet okurlar, çekiştirirler, kemiklerini kemirir, hatta sülalesini didiklerler. Sersemler, şuursuzlar, acele etmesenize. İş görüşmek için uygun zamanı, uygun şartları bekleyin. Yemek saatinde, uyku saatinde gelmeyin. Yargıçlar da etten kemiktendir. Vücutlarına tabiat kanunu gereği istedikleri şeyleri vermek zorundadırlar. Ben hariç, ben vücudumu beslemiyorum. Şu gördüğünüz Senyor Doktor Pedro Recio Tirteafuera sayesinde beni açlıktan öldürmeye niyetli. Üstelik de bu ölümün sağlık olduğunu söylüyor. Tanrı kendisine de bütün benzerlerine de böyle sağlık versin. Tabii kötü hekimlerden söz ediyorum. İyi hekimler her türlü alkışa, övgüye layıktır." Sancho Panza'yı tanıyanların hepsi böyle güzel konuşmasına şaşırıyor, bunu neye yoracaklarını bilemiyor, ciddi görev ve mevkilerin bazı zihinleri hızlandırdığına, bazılarını da yavaşlattığına hükmediyorlardı. Sonunda Doktor Pedro Recio Agüero de Tirteafuera, Hipokrates'in bütün özdeyişlerini çiğneme pahasına o gün kendisine akşam yemeği verileceğini vaat etti. Vali bununla tatmin oldu. Akşamın ve yemek saatinin gelmesini sabırsızlıkla beklemeye koyuldu. Onun gözünde zaman hiç ilerlemediği, hep aynı yerde kaldığı halde çok istediği saat nihayet geldi. Kendisine akşam yemeği olarak soğanlı sığır yahnisi ve birkaç gün beklemiş bir dana paçası verdiler. Hepsini zevkle mideye indirdi. Önüne Milano'dan bıldırcınlar, Roma'dan sülünler, Sorrento'dan danalar, Moron'dan keklikler, Lavaos'tan kazlar gelse bu kadar zevkle yemezdi. Yemek sırasında doktora dönüp dedi ki, ''Bakınız sayın doktor, bundan böyle bana nadide yiyecekler, makbul yemekler verme zahmetine girmeyin. Öylesi midemi zıvanadan çıkarmak olur.'' Benim midem keçiye, sığıra, domuza, islenmiş ete, şalgama, soğana alışıktır. Tutup da saray yemekleri verirseniz nazla hatta tiksintiyle karşılar. Sofracı başı şimdi gidip bana şu etli türlüden getirsin. Ne kadar çok şey olursa içinde o kadar güzel kokar türlü. Türlünün içinde yiyeceğin her türlüsü bulunur. Sofracı başıya müteşekkir olurum, bir gün karşılığını öderim. Kimse benimle alay etmeye kalkışmasın, gösterelim kendimizi, hep birlikte huzur içinde yaşayıp yiyelim. Güneş doğdu mu herkese doğar. Ben bu cezireyi rüşvete göz yummadan, doğru yoldan ayrılmadan yöneteceğim. Herkes de gözünü açıp kendi attığı oka mukayyet olsun. Ben haber vermiş olayım, eski çamlar bardak oldu. Önüme fırsat çıkarsa size ne harikalar göstereceğim. Buldunuz bal alacak çiçeği. Saygıdeğer vali dedi sofracı başı. Zat-ı âliniz hiç kuşkusuz bütün söylediklerinizde çok haklısınız. Ben bu cezirede yaşayan bütün cezire ahalisi namına, bütün sadakatimiz, sevgimiz ve iyi niyetimizle zat-ı âlinize hizmetlerimizi sunuyorum. Zat-ı âlinizin başlangıçta gösterdiği yumuşak yönetim tarzı, zat-ı âlinize hizmette kusur sayılabilecek bir şey yapmaya ya da düşünmeye meydan vermiyor zaten. Ben de öyle düşünüyorum diye cevap verdi Sancho. Başka türlü davranmak veya düşünmek için aptal olmak lazım. Tekrar söylüyorum, benim beslenmemle, kara kaçanımın bakımıyla ilgilenilsin. Şu anda en önemli konu bu. Zamanı gelince teftişe çıkalım. Çünkü niyetim bu cezireyi her türlü pislikten, serseri, avare ve ahlaksız kimselerden temizlemek. Şunu bilmenizi isterim ki arkadaşlar, bir cemiyetteki aylak, tembel insanlar, tıpkı kovanda işçi arıların yaptığı balı yiyen erkek arılar gibidirler. Niyetim çiftçilere yardım etmek, asılzadelerin üstünlüklerini korumak, faziletlileri ödüllendirmek, hepsinden önemlisi de dine ve din adamlarının şerefine saygılı olmak. Ne diyorsunuz buna arkadaşlar? Söylediklerim doğru mu yoksa boşuna mı kafa patlatıyorum? Hem de çok doğru saygıdeğer vali dedik kahya. Zat-ı âliniz gibi yanılmıyorsam tamamen tahsilsiz bir kişinin bunca veciz böyle bilgece sözler etmesine şaşırıp kalıyorum. Zat-ı âlinizi buraya gönderenler de zat-ı âlinizle birlikte gelen bizler de dehanızdan bu kadarını beklemiyorduk. İnsan bu dünyada neler görüyor? Şaka gerçek oluyor, aldatmaya kalkan aldanıyor. Akşam oldu. Vali, Senyor Doktor Resio'nun izniyle yemeğini yedi. Teftişe çıkmak üzere hazırlandılar. Valiye, kahya, sekreter, sofracı başı, yaptıklarını kaydetmekle görevli vakanüvis, kolluklar ve yazıcılar eşlik etmekteydi. O kadar kalabalıktılar ki orta boy bir birlik oluşturabilirlerdi. Sancho'nun ortada asasıyla bir gidişi vardı ki görmeye değerdi. Daha birkaç sokak geçmişlerdi ki kılıç sesleri duydular. O tarafa seyirttiler ve iki adamın tek başlarına dövüşmekte olduğunu gördüler. Adamlar karşılarında adaleti görünce dövüşü kestiler. Bir tanesi dedi ki, ''Tanrı hakkı için, krallık hakkı için, artık herkesin içinde hırsızlık, sokak ortasında haydutluk da mı yapılacak burada?'' ''Sakin olun kardeşim'' dedi Sancho. ''Dövüşmenizin sebebi nedir anlatın bana, ben valiyim.'' Bu kez sözü rakibe aldı. ''Saygıdeğer vali, ben kısaca anlatayım. Zat-ı âlinize önce şunu belirtmek isterim. Bu adam biraz önce şu karşıdaki kumarhanede 1000 riyalden fazla para kazandı. Nasıl kazandığını Tanrı bilir.'' Ben birkaç şüpheli atışta vicdanımın yükselen sesine rağmen onun lehinde şahitlik ettim. Kazandığı paraları toplayıp kalktığında en azından göz hakkı olarak bir bahşiş vermesini bekliyordum. Benim gibi soylu kişiler çıkabilecek anlaşmazlıklara nezaret etmek, haksızlıkları onaylamak ve kavgaları önlemek üzere kumar masasında hazır bulunduklarında bahşiş verilmesi adettendir. Ama bu adam parasını cebine attığı gibi kumarhaneden çıktı gitti. Ben de gücenip peşinden gittim. Kendisinden terbiyeli kibar sözlerle hiç değilse 8 riyal vermesini rica ettim. Şunu bilmenizi isterim ki ben şerefli bir kimseyimdir. Mesleğim de yoktur, gelirim de, çünkü ailem meslek öğretmedi, gelir de bırakmadı bana. Kakkus kadar hırsız, Andradia kadar düzenbaz olan bu açık gözse 4 riyalden fazla vermek istemedi. Görüyor musunuz saygıdeğer vali, ne utanmazlık, ne vicdansızlık. Ama yemin ederim zat-ı âliniz gelmeseydiniz ben ona kazancını kusturmayı bilirdim. Dünyanın kaç bucak olduğunu anlardı o zaman. Siz buna ne diyorsunuz diye sordu Sancho. Adam da hasmının bütün anlattıklarının doğru olduğunu ama kendisine sık sık bahşiş verdiği için 4 riyalden fazla vermek istemediğini söyledi. Bahşiş bekleyenler terbiyeli olmalı, verileni güler yüzle kabul etmeli, düzenbaz olduklarından, hileyle kazandıklarından emin olmadıkları sürece kazananlarla hesaplaşmaya kalkışmamalıydılar. Kendisinin iddia edildiği gibi hırsız değil, şerefli bir adam olduğunun en büyük delili de bahşiş vermeyi reddetmiş olmasıydı. Çünkü hilebazlar daima kendilerini fark eden meraklılara haraç öderlerdi. Doğru dedi kahya. Saygıdeğer vali, bu iki adamı ne yapacağımıza zat-ı âliniz karar vereceksiniz. Şöyle yapacağız dedi Sancho. Siz haklı, haksız veya tarafsız kazanmış olan arkadaş, derhal hasmınıza 100 riyal verin. 30 riyal de hapishanedeki yoksullara vereceksiniz. Siz mesleği ve geliri olmayan, bu cezirede aylak dolaşan arkadaş, hemen şu 100 riyali alın, yarın akşam bu cezireyi 10 yıllığına terk etmiş olun. Yasağı çiğnerseniz cezasını öbür dünyada çekersiniz. Sizi kazığa çekerim, ben çekmesem de benim emrimle cellatlar çeker. Kimse de karşılık vermeye kalkmasın, tokadı yer yoksa. Adamın biri parayı verdi, öbürü aldı. Biri ki cezireyi terk etti, öteki de evine gitti.